Ayrım 21, sayfa 211. Beyaz yamacın dip kısmı çözülmeye başladı. Kolaylıkla kırılır hale gelen yüzeyden ev büyüklüğündeki bir kitle denize düştü ve arkasından kırık buz parçalarından oluşan bir çığ indi. Gorov irkildi. Patlayıcıların iceberg'i paramparça etmek şöyle dursun, esaslı bir tahribat yapmaya bile yetecek güçte olmadıklarını biliyordu. Aslında hedef o kadar büyüktü ki torpido onda ancak küçücük bir çentik açmıştı. Fakat bir an için sanki müthiş bir tahribat varmış gibi izlenim oluşmuştu. Ön taraftaki torpido odasında görevli subay Zuykov'a fırlatma kapağının kapandığını söyledi ve birinci subay bu haberi teknisyenlere duyurdu. Yeşil, kontrol tamam. Kulaklığın bir kanadını kulağından kaldıran Zuykov, "Orada durum nasıl efendim?" dedi. Gorov, periskoptan gözlerini ayırmadan "Daha önce olduğundan çok daha iyi değil," dedi. "Kıyıya çıkabilecek bir raf oluşmadı mı?" "Pek değil. Fakat buzlar hala düşmeye devam ediyor." Zuykov sustu. Hattın öbür ucundaki görevli subayı dinledi. Kovan kapağı kapandı. "Yeşil. Kontrol tamam. Bir numaralı kovanı tahliye ediyorum." Gorov bir dizi emniyet kontrolü işlemini dinlemiyordu bile. Tüm dikkatini iceberg'e çevirmişti. Bir terslik vardı. Yüzen dağ bir garip hareket ediyordu. Yoksa kendisi mi hayal görüyordu? Periskopun üst penceresini hala ritmik aralıklarla vuran yüksek dalgalar arasından bu devasa buz kütleyi daha iyi görebilmek için gözlerini kıstı. Hedef artık doğuya doğru yol almıyor gibi görünüyordu. Gerçekten ön tarafı artık güneye dönmeye başlamış diye düşündü. Çok hafif bir şekilde güneye doğru. Hayır, saçmalık, bu olamaz. Gözlerini kapadı ve kendi kendine olmadık şeyler gördüğünü söyledi. Fakat tekrar baktığında iyice emin oldu ki radar teknisyeni hedef yön değiştiriyor, dedi. Olamaz, dedi Zuykov şaşkın bir vaziyette. Bu kadar çabuk yön değiştiremez. Kendi kendini yönlendirecek bir enerji kaynağı yok. Her ne hikmetse değiştiriyor, dedi Gorov. Torpido yüzünden olamaz. Tek bir torpido, hatta tüm torpidolarımız bile bu kadar kocaman bir cisim üzerinde böylesine etkili olamaz. Hayır, burada başka bir etken var, dedi Gorov endişeli bir şekilde. Kaptan periskopun başından ayrıldı. Tavandan çelikten yaylı sapı olan bir mikrofonu aşağıya doğru çekti ve hem bulunduğu kontrol merkezinde hem de geminin ön tarafındaki diğer bölüm olan sonar odasından duyulacak şekilde konuşmaya başladı. Tüm sistemlerin 200 metre aşağıya kadar derinlik taraması istiyorum. Tepedeki hoparlörlerden yansıyan ses kesin ve etkindi. Tam tarama başlatıldı efendim. Gorov gözlerini tekrar periskopa yerleştirdi. Taramanın amacı iceberg gibi iri bir cismi etkileyecek kadar kuvvetli olan büyük bir okyanus akıntısı tespit etmekti. Kısa menzilli sonar cihazları, ısı analizi yapan saptayıcılar, gelişmiş dinleme aletleri ve diğer deniz araştırma donanımları bulunan Ilya Pogodin'in teknisyenleri, geminin altında ve tüm çevresinde oluşan gerek sıcak gerekse soğuk kaynaklı tüm deniz dibi hareketlerini tespit edebilirlerdi. Daha büyük balıkların beslendiği küçük balık sürüleri ve karidese benzer milyonlarca kabuklu yaratık kuvvetli akıntılarda sürüklenir veya bu akıntılar çevredeki denizden daha sıcak birer okyanus yolu oluşturduklarından buralarda yaşamayı seçerlerdi. Eğer balık ve kabuklular kalın plankton tabakasıyla birlikte kitleler halinde aynı yönde ilerliyorlarsa ve eğer birkaç başka veri de bu hareketle bağlantılı görülüyorsa teknisyenler ana akıntıyı tespit edebilir, akıntı ölçeri salabilir ve suyun hızını bir dereceye kadar saptayabilirlerdi. Gorov tarama emrini verdikten 2 dakika sonra hoparlör tekrar cızıldadı. Kuvvetli akıntı saptandı. Güneye doğru hareket ediyor. 100 metre derinlikten itibaren başlıyor. Gorov periskoptan başını kaldırdı ve tepedeki mikrofonu tekrar aşağıya doğru çekti. Akıntı 100 metreden ne kadar aşağıya doğru iniyor? Bilemiyoruz efendim. Deniz canlılarıyla ağzına kadar dolu. Orada ölçüm yapmak tıpkı duvarın arkasını görmeye çalışmak gibi. 200 metreye kadar ölçüm aldık. Fakat bu nokta akıntının dibi değil. Ne hızla hareket ediyor? Yaklaşık 9 deniz mili efendim. Gorov bembeyaz kesildi. Tekrarla. 9 mil. İmkansız. Aman tanrım, dedi Zuykov. Bıraktığı mikrofon yaylanarak gözünün önünden çekildi ve Gorov yepyeni bir telaşla tekrar periskopa döndü. Koskocaman bir şilebe benzeyen iceberg'in güzergahı üzerindeydiler. Devasa buz adası şu ana kadar yavaşça sallanmakta ve ağır ağır bu yeni akıntıya doğru dönmekteydi. Fakat şimdi hızla hareket eden su artık tüm gücüyle buzulun arkasındaydı. Dağ hala dönmeye devam ediyor, burun kısmı yön değiştiriyordu. Ama yan cephesi büyük oranda denizaltı tarafına bakıyordu ve ancak birkaç dakika daha bu konumda kalırdım. "Hedef yaklaşıyor," dedi radar görevlisi. "450 metre." Tespit ettiği menzili okudum. Daha Gorov cevap veremeden sanki dev bir el onu yakalamışçasına gemi aniden sallandı. Zhukov düştü. Harita masasından kağıtlar kayarak yere yuvarlandı. Sallantı yalnızca 2 veya 3 saniye sürmüş fakat herkesi gafil avlamıştı. "Ne oluyor?" diye sordu Zhukov ayağa kalkmaya çalışırken. "Çarpışma." "Neyle?" "Daha hala 450 metre uzakta duruyordum. Muhtemelen yüzen büyük bir buz parçasıyla," dedi Gorov. Geminin her tarafından hasar raporu alınmasını emretti. Büyük bir cisimle çarpışmadıklarını biliyordu. Aksi takdirde şimdi batıyor olurlardı. Denizaltının gövdesi sertleştirilmiş çelikten yapılmamıştı. Çünkü muhtelif sıcaklık ve basınçtaki alanlardan geçerek çabucak alçalıp yükselmesi için bir dereceye kadar esnek yapıda olması gerekiyordu. Bu yüzden ciddi bir çarpışma enerjisi olacak kadar hızla ilerleyen bir ton ağırlığındaki bir buz kütlesi bile geminin gövdesini sanki kartondan yapılmış bir araca vurmuş gibi çökertirdi. Her ne ile karşılaşmış iseler bu kesinlikle sınırlı ölçülerde olan bir cisimdi. Yine de biraz hasar meydana getirmiş olmalıydı. Sonar görevlisi iceberg'in konumunu bildirdi. 400 metrede ve yaklaşmaya devam ediyor. Gorov köşeye sıkışmıştı. Eğer gemiyi dalışa geçirmezse buzdağıyla çarpışacaklardı. Ama aldıkları hasarın ne olduğunu bilmeden dalarsa bir daha asla su yüzüne çıkamayabilirlerdi. Koca gemiyi döndürüp doğuya veya batıya doğru kaçmak için hiç zaman yoktu. Çünkü buz geminin hem iskele hem de sancak tarafından hemen hemen birer kilometre uzunluktaki mesafeye kadar ulaşan yan cephesiyle hızla onlara doğru yaklaşıyordu. 100 metre aşağıda başlayan 9 deniz millik derin su akıntısı birkaç dakika daha geçmeden dağın dar cephesini onlara çevirmeye yeterli olamazdı ve Gorov daha onlara ulaşmadan bu 1 kilometreyi aşıp ondan kurtulamazdı. Kollarını hızla kapattığı periskobu hidrolik yuvasının içine itti. 380 metre ve yaklaşmaya devam ediyor diye bağırdı sonar görevlisi. Dalın dedi Gorov. Daha ilk hasar raporu sonuçları alınmadan. Dalın. Dalış alarmı tüm gemide çınladı. Aynı anda çarpışma alarmları acı acı ötmeye başladı. Buz bize vurmadan altından geçeceğiz dedi Gorov. Zhukov sararmıştı. Kahrolası su seviyesinden en az 600 feet aşağı kadar iniyor. Nikita Gorov kalbi hızla çarparak ve ağzı kupkuru bir şekilde "Biliyorum, başarabileceğimizden emin değilim." dedi. Kuvvetli fırtına yarım daire şeklindeki prefabrike barakaları acımasızca dövmekteydi. Metal duvarların perçinleri gıcırdıyordu. Buz inecikleri üç kanatlı iki pencerenin camlarına sanki 10.000 ölünün içeri girmek için tırnaklarıyla tıkırdatması gibi vurmakta ve 0-6 derecelerdeki hava akımları yuvarlak tavanlı yapıların üzerinden inleyip uğulduyarak akıp gitmekteydi. Malzeme barakasındaki Gunwald, Frank Fisher ve George Lynn'e ait dolapları incelemeyi tamamladığı halde kayda değer bir şey bulamamıştı. Ve eğer bu adamlardan biri katil ruhluysa ya da tam olarak dengeli ve normal değilse kişisel eşyalar arasında hiçbir şey onu ele vermiyordu. Gunwald, Peter Johnson'ın dolabına geçti. Gorov, diğer ülkelerin insanları arasında Rusların genellikle asık suratlı, soğuk ve istisnasız karanlık yüzlü insanlar olarak tanındığını biliyordu. Hiç şüphesiz ki korku veren tarihi gelişimleri süresince acımasız idarecilerin ve had safhada kusurlu ideolojilerin kurbanı olmalarına rağmen bu basma kalıp tipleme de diğerleri gibi gerçeklerden yoksundu. Tüm insanlar gibi Ruslar da güler, eğlenir, sevişir ve sarhoş olup kendilerini rezil ederlerdi. Batı ülkelerindeki çoğu üniversite öğrencileri Fyodor Dostoyevski'yi okumuş, Tolstoy'u okumaya çalışmış ve bugünkü modern Ruslar hakkındaki izlenimlerini bu birkaç romandan edinmişlerdi. Ama eğer şu anda Ilya Pogodin'in kontrol merkezinde yabancılar olsaydı, tam manasıyla bu basma kalıp tiplemenin tarif ettiği Rusları göreceklerdi. Hepsi şaşkın, kaşlarını çatmış, kaderi olan derin inançlarının ağırlığı altında ezilmiş, asık suratlı adamlar. Hasar raporları gelmişti. Geminin hiçbir bölümü yara almamıştı. Hiçbir yer su almıyordu. Sarsıntı ön bölümlerde diğer yerlerden çok hissedilmişti ve özellikle kontrol merkezinin iki katı altında yer alan torpido dairesindeki adamlar daha fazla etkilenmişlerdi. Emniyet kontrol panolarında hiçbir acil durum kaydedilmemekle beraber belli ki geminin teknesi dışarıdan burnun tam altında ve sancak tarafında hemen dalma kanatlarının arkasında bir parça hasara uğramıştı. Ama kanatlar bundan etkilenmemiş görünüyordu. Eğer dış yüzey sadece biraz sıyrılmışsa veya hafif bir çentik oluşmuşsa gemi buna dayanabilirdi. Buna karşın eğer Tekne herhangi bir noktasında orta derecede bile olsa göçmeye maruz kaldıysa, daha da kötüsü bu göçük kaynak noktaları boyunca oluştuysa, derine daldıkları sırada tehlikeyi atlatamayabilirlerdi. Denizaltı üzerindeki basınca hasarlı yüzeylerde aynı oranda karşı koyamaz. Bu nedenle aşırı gerilim oluşur ve gemi baskıya dayanamayıp içeri göçerek patlar, okyanusun tabanını boylayıp onları hayal kırıklığına uğratırdı. Genç dalış subayının sesi yüksekti fakat içinde bulundukları şartlara rağmen titremiyordu. 200 fit ve dalışa devam ediyoruz. Sonar görevlisi rapor verdi. Hedefin yüzeyi daralıyor. Hedef akıntıda. Burnu etrafında dönmeye devam ediyor. 250 fit dedi dalış subayı. En azından 600 fite dalmalıydılar. Su seviyesinin üzerinde buzun yaklaşık 30 metrelik bölümü görünüyordu ve bir iceberg'in yalnızca 7'de biri suyun üstünde yüzerdi. Garantiyi almak için Gorov 700 fite dalmayı tercih ederdi. Fakat yaklaşan hedefin hızı ona çarpmadan 600 fiti bile başarmaları konusunda şanslarını azaltıyordu. Sonar görevlisi mesafeyi okudu. 345 metre ve yaklaşmaya devam ediyor. Tanrı'ya inansaydım dedi Zhukov, dua etmeye başlardım. Kimse gülmedi. O sırada hiçbiri dinsiz değildi. Hatta söylediklerine rağmen Emil Zhukov bile. Herkes soğukkanlı ve kendinden emin görünmekle beraber Gorov kontrol merkezindeki korkunun kokusunu alıyordu. Bu ne bir abartı ne de yapmacık bir kendini beğenmeydi. Korkunun kendine has keskin bir kokusu vardı. Olağanüstü yoğunlukta acı bir ter kokusu. Soğuk ter. Kontrol merkezindeki adamların tümü istisnasız ter içindeydi. Ortam korku kokuyordu. 320 fit diye anons etti dalış subayı. Sonar görevlisi de iceberg'in durumu konusunda rapor verdi. 320 metre ve hızla yaklaşmaya devam ediyor. 360 fit. Uçarcasına dibe dalıyorlardı. Hızla aşağıya doğru inmekteydiler. Gövdede çok fazla baskı vardı. Her adam kendi sorumluluğundaki cihazı gözlüyor olmakla birlikte hepsi de o sırada aniden odanın odak noktası haline gelmiş bulunan dalış konsülüne sık sık bakmaya zaman buluyorlardı. Derinlik cihazının iğnesi o ana kadar düştüğünü hiç görmedikleri bir hızla iniyordu. 380 fit, 400, 420. Gemideki herkes denizaltının ani ve keskin manevralara dayanacak şekilde tasarlandığını bilmekle beraber bu bilgi kimsenin gerginliğini azaltmıyordu. Geçmiş yıllarda ülke 10 yıllar boyunca totaliter bir idarenin sebep olduğu fakirlikten kurtulma mücadelesi verirken savunma bütçeleri, nükleer silah geliştirme programları dışında kesintiye uğramış ve mevcutların bakım ve onarımları bir oranda azaltılmış, ertelenmiş veya bazı hallerde de belirsiz sürelerle ileriye atılmıştı. Daha yıllar boyu mükemmel hizmet verebilecek veya basınçla oluşan ciddi bir çatlak nedeniyle her an kötü kaderiyle yüz yüze gelebilecek eski bir filo tipi denizaltı olan Pogodin bugüne kadarki yaşamının en iyi durumunda sayılmazdı. 460 fit dedi dalış subayı. Hedef 275 metrede. Derinlik 480 fit. Gorov her iki eliyle kumanda masasının kenarına sımsıkı tutundu ve çekme gücüne kolları sızlayana kadar direndi. Parmak eklemleri çıplak birer kemik parçası kadar sivri ve beyazdı. Hedef 180 metrede. Zhukov yokuş aşağı iner gibi giderek hızlanıyor dedi. 160 metre. İnişleri ivme kazanıyor fakat Gorov'u memnun edecek kadar hızlanmıyordu. Hiç şüphe bırakmayacak şekilde emniyetle iceberg'in altına kadar inmeleri için en azından bir 50 metre daha, belki de daha fazla dalmaları gerekiyordu. 540 fit. 10 yıllık hizmet süren boyunca sadece 2 kez daha bu kadar derine daldım dedi Zhukov. Eve mektup yazarken bahsedilecek bir şeyin oldu dedi Gorov. Hedef 145 metrede. Arayı çok hızlı kapatıyor diye seslendi radar görevlisi. 560 fit dedi dalış subayı. Herkesin tabak büyüklüğündeki derinlik ölçere bakmakta olduğunu bildiği halde. Ilya Pogodin için maksimum resmi dalma sınırı 1000 fitti. Zira o çok derinlerde seyreden nükleer savaş gemilerinden biri değildi. Ama şüphesiz bu son çarpışmada geminin dış yüzeyi zedelenmiş olabilirdi ve 1000 fitlik sınır artık anlamsızdı. Bunu deneme şansı yoktu. Burnun sancak tarafında meydana gelen hasar gemiyi kullanma kılavuzunda yazandan çok daha az derinliklerde bile basınca dayanamayıp göçmeye yatkın hale getirmiş olabilirdi. Hedef 110 metrede ve giderek yaklaşıyor. Gorov küçücük odadaki ter kokusu için kendi payına düşen katkıyı yapmaktaydı. Gömleği sırtının ortasına kadar ve koltuk altlarında terden sırılsıklam olmuştu. Dalış subayının sesi neredeyse fısıltı halindeydi ama hala tüm kontrol odasında duyuluyordu. 600 fit ve dalmaya devam ediyoruz. Emil Zhukov'un yüzü mumya gibi solgundu. Hala masanın kenarına tutunarak destek alan Gorov, her şeye rağmen bir 25 veya 30 metre daha dalmayı göze almalıyız. Buzulun altına inmemiz şart dedi. Zhukov başını salladı. 620 fit. Sonar görevlisi sesini kontrol altında tutmak için mücadele veriyordu. Bununla beraber sesindeki hafif bir sıkıntı vurgusu bir sonraki raporunda kendini belli etti. Hedef 55 metrede ve süratle yaklaşıyor. Tam burnumuzun ucunda, bize çarpmak üzere. Hiç de değil dedi Gorov sert bir sesle. Başaracağız. Derinlik 670 fit. Hedef 30 metrede. 680 fit. 18. 690. Hedef gözden kayboldu dedi sonar görevlisi. Son kelimede sesi biraz daha yükselerek. Geminin çeperini un ufak edecek çarpmayı bekler vaziyette donup kalmışlardı. Onda biri kadarını kurtarmak için kendi 79 adamımı tehlikeye atmakla aptallık ettim diye düşündü Gorov. Yüzey uzaklığını ölçen cihazda görevli olan teknisyen bağırdı. Buzul tepemizde. Buzdağının altındaydılar. Uzaklığımız ne kadar diye sordu Gorov. 50 fit. Kimse sevinç gösterisinde bulunmadı. Hala çok gergindiler. Hep birlikte rahatladıklarını ifade eden hafif bir iç geçirmeyle yetindiler. Altındayız dedi Zhukov hayret içinde. 700 fit ve dalışa devam ediyoruz dedi dalış subayı endişeli bir sesle. Sarnıçlara hava vermeye başlayın dedi Gorov. 700 fitte sabit kalın. Emniyetteyiz dedi Zhukov. Gorov itinayla düzeltilmiş sakalını sıvazladı ve terden sırılsıklam olduğunu fark etti. Hayır, tam emniyette değiliz. Henüz değil. Hiçbir iceberg'in tabanı dümdüz olmaz. 180 metrenin altında serpilmiş çıkıntılar olacaktır ve bizim yüzdüğümüz derinliğe kadar inen bir tanesine rastlayabiliriz. Altından tamamen sıyrılıp çıkmadıkça emniyette olamayız. Ayrımda geçen yabancı kelimeler: Fyodor Dostoyevski, F-E-O-D-O-R, D-O-S-T-O-Y-E-V-S-K-Y, Tolstoy, T-O-L-S-T-O-Y.